düğüne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan. Hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Kişisel koruyucu donanımların türlerini, iş sağlığı ve güvenliğindeki yeri ve önemini, toz maskesi ve gaz maskesi arasındaki farkları, solunum koruyucu donanımların üzerinde bulunması gereken işaret ve bilgileri İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Serdar Ertuş'la konuşacağız ilk dakikalarımızda. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var sevgili dinleyicilerimiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ülkeyi 5 yıl boyunca yönetmek üzere yeniden seçildi. Avrupa'da ve Almanya'dan sonra en fazla Türk nüfusunun bulunduğu Fransa'da gerçekleşen bu seçimin Türklerin ve Müslüman göçmenlerin yaşamı üzerindeki etkilerini, Türk seçmenin beklentilerini ve Macron'un vaatlerini konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor. Programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Umutsuz olduğu bir anda sevmek isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın, kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykundan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. Sevmek isterler insan. Birazcık şanslıysan neden olmasın, kendinden emin değilsen sevme. Bensiz mutluysan hep öyle kal. Eğer her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa, hemen tatlı uykundan uyan, çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman. Ben ki sevmekten hiç usanmam. her gece yattığında büyülü düşler sana benden bahsediyorsa hemen tatlı uykumdan uyan çünkü ben hiç uyuyamam seni düşündüğüm zaman ben ki sevmekten hiç usanmam. Sevmekten hiç
herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Güne bakan herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Serdar Ertuş var. Sayın Ertuş, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Kolaylıklar diliyoruz. Bugün kişisel koruyucu donanımları biraz daha yakından tanıyacağız. Daha önceki programlarımızda şöyle küçük bir giriş yapmıştık, ne olduğunu öğrenmiştik. Bugün daha yakından tanıyalım, farklarını başka donanımlarla farklarını öğrenelim istedik. Yayınımıza ve daha doğrusu konuyla ilgili sohbetimize geçmeden önce çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Ne kadar zamandır İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyorsunuz ve bu işleri yürütüyorsunuz?
Tabii ki. Merhabalar. Öncelikle şahsım ve kurumum adına herkese mutlu günler ve iyi yayınlar diliyorum. İsmim Serdar Ertuş. 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden, 2016 yılında ise yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans bölümünden mezun oldum. 2012 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde uzman yardımcısı olarak göreve başladım. 2012 yılından bugüne kadar genel müdürlüğümüzün birçok bölümünde çalıştım ve şu anda genel müdürlüğümüz piyasa gözetim ve denetim dairesinde çalışma uzmanı ve aynı zamanda piyasa gözetim ve denetim personeli olarak görev yapmaktayım.
Kolaylıklar diliyoruz. Biz bugün kişisel koruyucu donanımların detaylarını öğreneceğiz. Biraz anlatır mısınız? Evet, daha önceki programlarımızda dedim ya, küçük bir giriş yapmıştık belki ama nedir? Tekrar hatırlayalım. Türlerinden bahsetmenizi rica edelim ve özellikle iş sağlığı ve güvenliğindeki yeri ve öneminden.
Tamamdır. Şöyle özetleyecek olursak bu sorduğunuz soruyu mevzuat diliyle tanımlamak gerekirse aslında kişisel koruyucu donanım bir veya birden daha fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzeme olarak tanımlanmaktadır. Aslında burada önem arz eden iki tane husus bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ürünün bir sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı kullanılmak üzere tasarlanıp tasarlanmadığı, ikincisi ise kişisel olup olmadığıdır. Sizlere bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabilirim.
Evet.
Yaralanmalara yol açabilecek bir darbeye karşı başı koruyan baretler kişisel koruyucu donanımken, elektrik işlerinde kullanılan yalıtkan halılar bir sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak amacıyla kullanılmakla birlikte bu ürünler kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmadığı için, yani kişisel olmadığı için kişisel koruyucu donanım olarak değerlendirilemez. Türleri nedir diye sormuştunuz. Daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik. Yine kısaca ben hatırlatayım. Baş, göz, yüz, el, kol, ayak, bacak, vücut, solunum, işitme koruyucular ile yüksekten düşmeye karşı koruyucular kişisel koruyucu donanımın türleridir. Burada bir de şunu eklemek istiyorum. İş yerlerinde çalışanlarca kullanılan işte bu baret, çok bilinen iş eldiveni, sol maskesi gibi ürünlerin yanı sıra günlük hayatta kullandığımız güneş gözlüğü, spor ekipmanları, bisikletçi kaskları, çocuklarımızın bisiklet, kaykay veya skuter tarzı araçları kullanırken taktığı dizlik ve kolluklar, can yeleği, yüzmeye yardımcı donanımlar gibi günlük hayatta birçoğumuzun kullandığı ürünler de kişisel koruyucu donanım kapsamına girmektedir. Hı hı. İş sağlığı güvenliğindeki önemine bakacak olursak aslında iş sağlığı güvenliği alanında risklerle kaynaklı mücadele esastır. Yani bu işin temelinde kaynaklı mücadele vardır. Zaten 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda da belirtildiği üzere toplu koruma tedbirlerine kişisel koruma tedbirlerine göre öncelik verilmelidir. Kişisel koruyucu donanımlar risklerin toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda kullanılır. Yani kaynağında yok edemediğimiz tehlikeler varsa, teknik önlemlerle riski sınırlandırmadığımız durumlar varsa ya da toplu koruma önlemleri alınana kadar geçen sürede kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.
Evet, kişisel koruyucu donanımları anlatırken özellikle kişisel olup olmadığı da önemlidir evet. cümlesini kullandınız. Burada aklıma evet. şu geldi, hani çocuklarımızın kullandığı o kasklar da aslında bir kişisel koruyucu donanım ama evet. biz onu çocuğun örneğin kafasına uygun şekilde alıyoruz bir kaskı. Kafa çapı önemli, işte doğru. belki büyüklüğü önemli, yaşı önemli çocuğun. Bunun gibi çalışanların da yine hani hepsi bütün kişisel koruyucu donanım dediğimize göre kişisel olması gerekiyor değil mi? Yani yaşa, doğru. cinsiyete ya da farklı özelliklere göre değişebilmeli. Örneğin bir kadın kaskı ile bir erkek kaskı aynı olamaz ya da o kişisel koruyucu donanım kadın kaskı erkek onu kullanırsa kafasına uymaz ya da tam tersi.
Tabii ki.
Değil mi? O yüzden o kişisellik
tabii ki.
Önemli.
Burada yani kişisel koruyucu donanım seçerken bunu çalışma hayatı için düşünüyorum. İş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekiminin öngörüsüyle yani orada onun belirlediği şartlarda bu ürünü kullanmalıyız. Yani orada da iş güvenliği uzmanı veya iş güvenliği profesyoneli kişinin tabii ki beden ölçülerine dikkat etmesi hı hı. gerekir. Kişinin sağlık durumuna dikkat etmesi gerekir. Bahsettiğiniz durumlar dikkate alınarak ürünler verilenmelidir.
Evet, kişiler de ona göre ürünlerini seçip kullanıyor bedenlerine göre. Doğru. Şimdi solunum koruyucu donanımlardan da biraz bahsetmenizi rica edeceğim. Biz tabii solunum koruyucu donanım deyince ne anlıyoruz? Hani bunu ne zaman kullanılıyor? Ne kadar süreyle kullanılıyor? Hangi kategorilere ayrılıyor? Biraz da bu konuyu detaylandırır mısınız?
Tabii ki. Eğer çalışma ortamında kimyasal ya da partikül olarak toz, gaz, buhar, sprey bulunuyorsa veya çalışma ortamında çalıştığınız havanın oksijen miktarı %19,5'ün altına düşmüş ise çalışanlar mutlaka solunum koruyucu donanımı kullanmalıdır. Solunum koruyucu donanımlar biz temel olarak iki gruba ayırıyoruz. Birincisi, ortam atmosferine bağımlı olarak nitelendirilen, çalışana ortamdaki havayı alarak filtreleyen solunum koruyuculardır. Örnek verecek olursak, tozlu bir ortamda çalışıyor kişi, ortamdaki havayı alarak filtrelemeye sağlayan toz maskesi kullanıyorsa bu sınıfa girmektedir. Hı hı. İkinci temel grup ise çalışana ortam havasından bağımsız olarak hava sağlayan solunum koruyuculardır. Bunu da şu şekilde örnek verebilirim. Yeraltı madenlerinde ilgili mevzuat gereği çalışanlar tarafından taşınması ve gerektiği durumlarda kullanılması zorunlu olan bizim kısaca OFK dediğimiz oksijenli ferdi kurtarıcılar bu gruba girmektedir. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta önceki yayınımız madenler ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili evet, alakalıydı.
Evet, evet.
evet. Oradan da hatırlayacağınız üzere yeraltı madenciliğinin doğası gereği ortamda çeşitli zehirli veya boğucu gazlar bulunabilir. Bu tarz bir işletmede çalışırken mutlaka biraz önce bahsettiğim ikinci temel gruba giren ortam havasından bağımsız kendi havasını kendisi üreten cihazlar kullanılmalıdır. Çünkü ortamda zaten zehirli veya boğucu gazlar olabildiği için onu filtrelemek yerine kendi havasını, temiz havasını oluşturan cihazlar kullanılmalıdır.
Bu yine yedekli olarak kullanılıyordur değil mi? Hani bir maden işçisi madene indiğinde bu donanımı taktı. O oksijenli tüpünü diyeyim hani siz maske mi tam olarak doğru ismi?
Oksijenli ferdi kurtarıcı evet, olarak, OFK olarak kısaltıyoruz.
Evet,
bunu
oksijenli.
Yanında taşımak zorunda acil bir evet. durum olduğunda ortamdaki havanın bahsettiğim %19,5'ün altına düşmesinde veya ortamdaki zehirli gazların miktarı yasal sınırın üstüne çıktığında bu maskeleri kullanması gerekir.
Evet, evet. Bu tabii işin en yoğun ve en hani önemli kısmı belki de. Ama işte evet. Toz maskesinden de bahsettiniz. Tabii pandemi süreciyle hayatımıza o maske girdi 2 yıldır. Evet. Maskelerimizi kullanıyoruz. Hala da kullanmaya devam ediyoruz. Evet. O konuya da gelmek istiyorum ilerleyen dakikalarımızda. Ama şu toz maskesini bir detaylandıralım. Sonrasında o konuya tamam. Geçelim. Toz maskesini seçerken ve kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlar var mı?
Tamam. Önce o zaman toz maskesi çalışma hayatından bahsedelim. Sonrasında da diğer sorduğunuz soru, yani günlük tamam. hayatta bizim kullandığımız şekilde evet. dikkat edeceğiz, ona yapalım. Şimdi çalışma hayatında en çok aslında kullanırken gördüğümüz solunum koruyucular toz maskeleridir. Toz maskesi zararlı tozlara karşı solunum koruması amacıyla kullanılır. Meslek hastalıkları için önemlidir, önleyici bir role sahiptir. Toz maskesi seçerken diğer kişisel koruyucularda olduğu gibi ürün üzerine mutlaka marka model bilgisi yer almalıdır. Ürün üzerinde C işareti yer almalıdır. Uygun olmalıdır bu C işareti. Uygunluktan kastım da yine C işaretinin kendi bir yönetmeliği vardır.
Bu arada yönetmeliği C işareti de... dediğimiz CE değil mi? Hani
CE işareti.
Heh, evet, evet,
evet. CE işareti. Bunun yönetmeliği vardır. Yönetmelikte bunun 5 milimden küçük olmaması gerektiği belirtilir. Bunun detayları yönetmelikte belirtilmiştir. C işaretinin yanında onaylanmış kuruluşa ait 4 tane kimlik numarası bulunmalıdır. Peki nedir bu onaylanmış kuruluş diye sorarsanız, bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş bu kişisel koruyucu donanım ürünlerinin mevzuat ve ilgili standartlar açısından test edebilme kapasitesine sahip ve belge verme kapasitesine sahip kurumlardır. Yine bu ürünlerle beraber ürünlerin yanında mutlaka Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır. Bu kılavuzlar piyasaya arz edilen ülkenin kendi dilinde olmalıdır. Yani farklı bir dilde olmamalıdır. Bizim ülkemizde bir maskeyi biz kullandığımızda mutlaka yanında bu ürünün Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
Evet, tabii.
Toz maskelerinin TSEN149 standardına uygun üretilmesi gerekmektedir. Ortam ve kişisel muhafazet ölçümleri sonucu belirlenen toz miktarına çalışma alanında ilgili mevzuat açısından belirlenmiş sınır değerinin 4 katına kadar olan yerlerde FFP1, 12 katına kadar olan yerlerde FFP2, 50 katına kadar olan yerlerde FFP3 koruma sınıfına sahip maske kullanılır. Yani daha rahat anlaşılması açısından şöyle düşünebilirsiniz. Ortamda 100 tane toz varsa FFP1 maskeler bunlardan 80 tanesini filtreler. FFP2 maskeler 94 tanesini filtreler. FFP3 maskeler ise 99 tanesini filtreleme özelliğine sahiptir.
Evet.
Yani 1'den 3'e doğru giderken 3 de en fazla koruma sağlamaktadır.
Evet, biz bunların en çok sanıyorum FFP2'sini tanıyoruz yakından.
Evet.
Değil mi? O
evet.
çok kullanıldı evet. pandemi sürecinde.
Doğrudur. Dünya Sağlık Örgütü minimum FFP2 ve FFP3 maske kullanılmasını önerdi bu
evet,
süreçte.
Evet.
Yine geçen haftaki konumuzdan olan maden sektörü üzerinden örnek verecek olursak bir kişi yeraltı madeninde çalıştığını düşünelim. Yapılan ölçümler sonucu bu kişinin maden ortamında yer alan kömür tozuna kişisel maruziyetinin 12 miligram bölü metreküp olduğunu varsayalım. Bizimle mevzuatımız bu tarz bir ortamda çalışanın maksimum ortamda olabilecek toz miktarını 2.4 miligram bölü metreküp olarak belirlemiş mevzuat. Yani biz burada 12'yi 2.4'e böldüğümüzde 5 kat sayısını elde etmekteyiz. Bu 5 kat sayısı neyi ifade ediyor? Maske seçerken bu hesaplamaları yapıyoruz. Yani yasal olarak izin verilen sayının tam 5 katı kadar ortamda kömür tozu bulunmuştur demek anlamına geliyor.
Evet.
Ve çalışan mutlaka burada maske kullanmalıdır. Biraz önce bahsetmiştim. 4 katına kadar olan durumlarda FFP1 demiştim. Şu an bizim elde ettiğimiz rakam 5. Yani 4'ü aştık. O yüzden FFP1 maske kullanamıyoruz.
Hmm.
FFP2 minimum burada FFP2 maske kullanmalıyız. Eğer bizim bu elde ettiğimiz rakam 5 değil, 12 veya daha fazla olsaydı bu zamanda da FFP2 değil, FFP3 maske kullanmamız gerekirdi.
Evet.
Bu şekilde iş yerlerinde iş güvenliği profesyonellerin yaptığı ortam ölçümleri ve değerlendirmeler sonucunda kişilerin hangi seviyede maske kullanması gerektiği belirleniyor.
Evet.
Evet. Yani ortamda eğer çok az miktarda bir toz varsa ve bir FFP3 maske takarsak bu sefer çalışan nefes almakta zorlanabilir.
Hı hı.
Bunun gibi detayları bulunmaktadır.
Üzerinde yazıyor değil mi? Hani FFP
tabii
1 mi 2 mi 3 mü?
1, 2 veya 3 olduğu üzerinde yazar. Yine bunun seçiminde de iş güvenliği profesyonelleri yönlendirmesi gerekir. Evet. Ürün üzerinde NR işareti bulunuyorsa bu maskeler kullanat maskelerdir. Yani non-reusable anlamına gelmektedir. Tek kullanımlıktır ve kesinlikle tekrar kullanılmamalıdır.
Yani yıkayıp yıkayıp kullanamıyoruz öyle mi?
Evet, evet.
Pandemide çok yaptık da o yüzden bazen zorluk çektiğimiz zamanlar da oldu.
Evet. İlk başlarda özellikle maskeleri bulmak çok zordu.
Çok zordu. Evet. O açıdan. Evet. Ama bunları doğru. Kesinlikle kullanamıyoruz bir kere.
Evet. Tabii ki. Maske seçiminde yine ortamdaki oksijenin yeterli olup olmadığına bakılmalıdır. Ortamdaki zararlı maddeye göre maske seçilmelidir. Ton maskesi içine el sürülmemelidir. Çıkarıldıktan sonra ambalajına ya da kilitli poşete konulmalıdır. Süresi dolanlar yenisiyle değiştirilmelidir. Ton maskesinin ne kadar süre kullanabileceğini anlamak için maske yüze takıldıktan sonra burun mandalı iki elle kapatılarak derin bir nefes çekilir. Eğer içe doğru çekilme varsa maske kullanılmaya devam edilebilir. Maske kullanırken toz kokusunun alınması halinde ömrü dolmuş demektir. Maskenin yüze iz yapması, nefes almayı zorlaştırması gibi olumsuz etkileri olduğunda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle görüştükten sonra bir durum değerlendirmesi yapılmalıdır. Maske ile birlikte koruyucu gözlük takıldığı durumlarda gözlükte buğulanma meydana geliyorsa maske çıkarılıp tekrar takılmalıdır. Buğulanmanın nedeni genellikle ağızdan solunuma çıkan su buharının maske tam kapatmadığımız zaman bu su buharı sızdırma yaptığında gözlüğe gelir ve gözlük buğulanır. Bu tarz bir durumda da ya kullanım şekli değiştirilir, mandal tıkılır ya da ürün değiştirilmelidir.
Evet, yine aynı durumu pandemi sürecinde yaşadık özellikle gözlük evet. kullananlar. Demek ki iyi kapatamıyormuşuz öyle mi ondan
evet,
mı?
Sızdırma, evet sızdırmaktan kaynaklı oradan ağzımızdan çıkan buhar
gözlüğümüzü buğulandırıyordu.
Evet. Evet.
Çok çok detaylı, çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederiz. Biraz da gaz maskesinden bahsedelim mi? Onu seçerken
tabii
ve kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Toz maskesini öğrendik.
Evet, yani gaz maskesi de toz maskesinden sonra aslında sektörde en çok kullanılan maskelerden biridir. Gaz maskeleri zararlı gazlara karşı solunum korunması amacıyla kullanılır. Gaz maskeleri iki türü vardır. Bir tanesi tam yüz maskesi, bir tanesi de yarım yüz maskesidir. Tam yüz maskesi TSE'nin 136 standardına göre, yarım yüz maskesi ise TSE'nin 140 standardına uygun üretilmesi gerekmektedir. Peki ne farkı vardır bu maskelerin diye sorarsanız, tam yüz maskesi isminden anlaşılacağı üzere yüzü tamamen kapatır. Yüzü tamamen kapattığı için de yarım yüz maskesine göre hem çalışanın gözlerini hem de cildini de korumuş olur.
Evet.
Gaz maskeleri genel olarak istenmeyen havanın girmesini önleyecek şekilde yüze tam oturan ve maskeyi takan kişinin, çalışanın temizlenmiş havayı teneffüs etmesini sağlayan filtrelerden oluşur. 4 çeşit filtresi vardır bunların. Organik yapıdaki gazlar ve buharlar varsa ortamda A tipi, inorganik gazlar ve buharlar varsa B tipi, amonyak varsa K tipi, sülfür dioksit içinde E tipinden olan karbonlu filtreler kullanılmalıdır gaz maskesinde.
Hı hı.
Yine gaz maskesini kullanırken dikkat edilecek hususları şu şekilde sıralayabilirim. Birincisi, bu bahsettiğim filtrelerin kullanım süresi, çalışanın maruz kaldığı kimyasal içeren havanın yoğunluğuna, çalışma süresine, kullanım sonrası bakımına ve saklama koşullarına bağlı olarak değişebilir. Filtrenin son kullanma tarihi, yani bir raf ömrü olduğu unutulmamalıdır.
Evet.
Filtrelerin raf ömrü imalatçının beyanına göre dikkate alınmalıdır. Yani direkt mesela 3 yıl, 5 yıl gibi bir rakam söylemek yerine aslında burada bizim Türkçe kullanım kılavuzuna bakıp bunu üreten kişi bunun raf ömrü ne kadar
tam
yıl
tarih
olarak
belirlenmiş.
Evet, oradan evet tarihine bakmak gerekir. İkinci olarak hava sızıntısı tespit edilmesi durumunda maske yüze tekrar doğru bir şekilde yerleştirilmelidir. Sızıntıyı önlemek için kafa bantları tekrar ayarlanmalıdır. Hani biraz önce bahsetmiştiniz de çocukların kaskı farklı olabilir.
Ayarlı,
burada evet burada ayarlanabilen bantlar eğer bir sızıntı varsa bu bantlar tekrar ayarlanıp o şekilde kullanılmaya devam edilmelidir. Üçüncü ve son olarak maskenin yüze tam olarak oturmaması durumunda havası kirli ortamlara girilmemeli ve derhal yetkili kişilere başvurulmalıdır.
Evet, bu gaz maskesi o madenlerde kullanılan maskeler mi yoksa hani normalde madende olmasa bile günlük yaşamda da yine iş için kullanılan maskeler mi?
Evet, madenlerde kullanılan oksijenli ferdi kurtarıcı diye. Evet, evet. O havasını kendisi üreten cihazlar. Gaz maskesi birçok sektörde kullanılabilir.
Evet.
Ortamda eğer zararlı gazlar varsa hepsinde kullanılabilir.
Evet. Şimdi gaz maskesi ve toz maskesini öğrendikten sonra pandemiye geri dönecek olursak çok gündeme geldi. Tabii halen kullanmaya devam ediyoruz. Evet. Az önce FFP2'yi de çok kullandığımızdan bahsettim. O çok yoğun olduğu zamanlarda pandeminin. Evet. Bu maske, bizim kullandığımız o tıbbi yüz maskelerinin solunum koruyucu maskelerden farkı muhakkak var. O farklardan bahsetmenizi rica etsek.
Tabii tabii. Ya bu evet bir dönem kamuoyunu sıkça meşgul eden bir konu ve bize de çok da soruldu bu soru. Aslında daha çok böyle şey Dünya Sağlık Örgütü ilk başlarda tabii tedarikte çok zordu.
Evet.
Bizim solunum koruyucu maskeler daha çok sağlık çalışanlarına tedarik ediliyordu. Bizler daha çok tıbbi maskeleri kullanıyorduk ama şöyle anlatayım farklarını da. Tıbbi yüz maskeleri aslında cerrahi işlemler esnasında benzer şartlara sahip diğer tıbbi ortamlarda enfekte edici maddelerin etrafa yayılmasını engellemek amacıyla kullanılır. Bu maskeler maskeyi takan kişiyi bakteri veya virüslerden korumak amacıyla tasarlanmamıştır.
Evet, yani aslında bakteri ve virüs olan kimse onun takması gerekir değil mi? Hani karşısındaki de tabii ki takmalı ama asıl virüsü taşıyan kişi takacak ki etrafa bulaştırmasın.
Aynen öyle. Yani karşılıklı herkes bu maskeyi takarsa evet dışarıya bu virüsün çıkması engellenir. Ama dışarıdan içeri yani bir virüs varsa o takan kişiyi korumamak.
Korumamak. Evet, evet, evet, evet.
Ya yine örnek verecek olursak bir cerrahi operasyon sırasında cerrahın taktığı maske bu cerrahı değil aslında
hastayı koruyor.
Olan, evet hastayı korumaktadır evet. Burada. Amaç budur. Bu maskelerin standardı TSEN 14683'tür. Yine bu maskelerin tasarımına, sınıflandırılmasına, üretimine, piyasaya arzına, hizmete sunulmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir. Dediğimiz gibi bu maskelerin kullanıcıyı korumaktan öte kullanıcıdan çevresine yayılabilecek enfekte edici maddeleri engellemeyi amaçlayan maskelerdir. Ve bu ürünler kişisel koruyucuların kapsamına girmemektedir.
Evet.
Piyasada bulundurulan kişisel koruyucuların ise üretimi, kullanıcıların sağlık ve güvenliği ile ilgili serbest dolaşıma ilişkin usul ve esaslar bizim bakanlığımız olan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yayınlanarak yürürlüğe konulan kişisel koruyucuların yönetmeliğiyle belirlenmiş olup ilgili ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmektedir.
Hı hı.
Bu maskeler virüsler, bakteriler, mantarlar gibi zararlı biyolojik ajanları da kapsayan partiküllere karşı koruma sağlayan ve kişisel koruyucuların yönetmeliğinde kategori 3 olarak sınıflandırılmış olan ürünlerdir.
Solunum koruyucu maskelerden bahsediyoruz değil mi?
Solunum koruyucu maskeler aslında bizim halk arasında toz maskesi dediğimiz,
evet.
Bu pandemide kullandığımız işte FFP1, P2 dediğimiz maskeler mevzuattaki ismi solunum koruyucu
evet.
maske diye geçiyor. Standartında daha önce bahsetmiştim. TSEN 149 standartıdır. Bu şekilde üretilmesi gerekir. Yine ürünleri alırken bahsettik. C işareti ürün üzerinde olmalı. Onaylanmış kuruluşun 4 tane kimlik numarası üzerinde olmalı. Marka model bilgileri. Koruma sınıfı ürün üzerinde bulunmalıdır. Bu dönemde aslında biz daha çok toz maskesinden ziyade N95 diye bunları duyduk. N95
evet,
diye
evet.
hayatımıza girdi.
Evet.
N95 de aslında şudur. Amerikan standartıdır. NIOSH'a göre üretilmiş ürünlerdir. Aslında bizim ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkenin N95 ibaretini kullanmak çok doğru değildir. Çünkü N95 Amerikan standartlarına göre üretilmiş ürünlerdir. Avrupa Birliği'nde ve ülkemizde bunun geçerliliği TSEN 149 standartındaki FFP2 koruma sınıfına eşdeğer maskelerdir.
Evet.
Dünya Sağlık Örgütü de söylediğimiz gibi aslında bu süreçte kontaminasyon riski olan ortamlarda ve enfekte kişilerle doğrudan temas halinde solunum koruyucu donanımların asgari FFP2 veya P3 koruma sınıfındaki maskelerin kullanılmasını bize önermektedir.
Evet. Bu artık bizi koruyan yani kişisel koruyucu donanım yerine geçiyor
evet,
FFP1-2-3'ler.
Bu maskeler diğer maskelerden ziyade hem takanı korur hem de takanlar
karşımızdakini.
Evet, evet aynı şekilde iki taraflı koruma sağlar.
Doğru taktığımızda nefes alamıyorduk.
Haklısınız. Evet, evet.
Çok çok zorlanıyorduk. Öyle takmak kolay değildi. Bir süre
evet.
Kullanmaya çalıştık ama.
Evet.
Yani hani insan yaşayınca daha iyi anlıyor sizin anlattıklarınızı. Normalde evet, bu durumu yaşamamış olsaydık bu anlattıklarınız böyle bize daha sanal
aslında
gelirdi.
Aslında burada biraz da şeyi anladık. Yer altında madenlerde yani, nasıl ortamda çalıştıklarını çalışan kişilerin hangi evet. şartlarda çalışmış olduğunu anlamış olduk aslında.
Evet evet çok haklısınız. Yavaş yavaş süremizin sonuna doğru da geliyoruz. Son olarak işaretlerden bahsetmiştiniz. C işareti hatta ben C evet. diye özellikle vurguladım. Çünkü hani evet. tek başına C harfi de C diye okunuyor. Dinleyicilerimizi
doğru,
daha iyi anlatabilmek adına o CE ya da sizin ifadenizde C işaretinden bahsedelim mi? Nedir bu işaretin detayı?
Evet. Bu işaret ürünün güvenli ürün. Yani kullanım süresi içerisinde normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürün anlamına gelir. C işareti ürünün bu gereklilikleri karşıladığının bir göstergesidir. Piyasada bulunan tüm kişisel kullanımlarda C işareti taşımak zorundadır. Bu C işareti de bizim Latin alfabesindeki şekilde değil, biraz daha oval şekildedir. Daha önce bahsetmiştim, bunun bir yönetmeliği var.
Tabii.
Yönetmelikte bu işaretinin nasıl olması gerektiği belirtilmektedir. Yine son kez şunu da vurgulamak istiyorum. Biz denetimlerde neler dikkat ediyoruz veya kişiler bu maskeyi alırken neler dikkat etmelidir? Bahsettiğiniz gibi C işareti çok önemli. Ürün üzerinde mutlaka marka ve model bilgisi yer almalıdır. İmalatçının adı veya logosu yer almalıdır. Onaylanmış kuruluştan bahsetmiştim. Bunun 4 haneli bir kimlik numarası olur demiştim.
Evet.
Eğer ki taktığınız maskede bu 4 haneli C işaretinin yanında 4 haneli bir kimlik numarası yoksa veya 3 haneli veya 5 haneli bir numara gördüyseniz bu ürünlerden şüphe duymalısınız ve derhal Çalışma Bakanlığı'nın ihbar ve şikayet hattına bu ürünleri bildirmelisiniz. Biz de bu bildirimleri dikkate alarak ürünlerin derhal denetimini gerçekleştiriyoruz. Ürünün üzerinde standart numarası ve üretim yılı, lot numarası, seri numarası mutlaka yer almalıdır. Bu bahsettiğim bilgiler eğer üzerinde yoksa ürünler şüphe duyabilirsiniz ve derhal bize bildirebilirsiniz.
Evet, Sayın Ertuğ çok çok teşekkür ediyoruz. Çok detaylı, çok güzel anlattınız.
Hayatımızda
olan bir şeyi aslında bize daha detaylı bir şekilde anlatmış oldunuz. 2 yıl önce keşke bu bilgileri öğrenseydik. Belki daha farklı kullanırdık o maskeleri. Çünkü biz hep taktığımız maskeleri bile zannettik ki bizi karşı taraftaki enfeksiyondan koruyor ama kendimizi korumamız gereken kişisel koruyucu donanım olan asıl maskenin o FFP1-2-3'ler olduğunu, N95'in aslında bunlarla eşdeğer olduğunu şimdi çok çok daha iyi anlamış olduk. Ve gaz maskelerinin özellikle madenlerde kullanılan o sizin ismini hep unutuyorum kusura bakmayın.
Oksijenli ferdi kurtarıcı.
Oksijenli ferdi
kurtarıcı.
Kurtarıcı maskelerinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Özellikle bu C işaretinin biraz farklı yazıldığından bahsettiniz sevgili dinleyicilerimiz. Tabii ki İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu'nun internet sitesine girip detayları öğrenebilirler. Bunu da hatırlatmış olalım ve sizi sevgi ve saygılarla uğurlayalım.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Serdar Ertuş. Herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde, telefon hattımızdaydı. Kişisel koruyucu donanımları konuştuk. Solunum koruyucu donanımların üzerinde bulunması gereken işaretlerden, toz maskesi ve gaz maskesinden bahsettik. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
İçinden canım koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerini canım süzerek süzerek gel bana gel. Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım. gülerek gülerek gel bana gel.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Yayınlar diliyorum.
Sağ olun değerli evet. Hocam, çok teşekkür ederiz. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeniden seçildi. Yürürlü evet. Olsun mu diyelim, yoksa ne diyelim hocam, size detayları bugün soralım istedik. Özellikle çünkü Avrupa'da Almanya'dan sonra en fazla Türk nüfusunun bulunduğu bir ülke Fransa. Evet. Acaba onlar nasıl değerlendirdi, Türkiye nasıl değerlendirdi bu sonucu?
Evet, Sezin Hanım, şimdi herhangi bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı seçimi bizi çok ilgilendirmiyor olabilir. Ancak Fransa bir kere Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri, dünyanın önemli ülkelerinden biri. Bu bakımdan bir kere onu konuşabiliriz tabii. Ama esas sebebimiz, esas bu konuya bu kadar ilgi göstermemizin sebebi, içinde var olan o ırkçı damarın, daha doğrusu Fransız halkının içinde var olan ırkçı damarın iyiden iyiye belirgin hale gelmiş olması. Evet. Yani Marine Le Pen'in babasıyla başlayan süreçten sonra Marine Le Pen'in bu Front National olarak adlandırılan işte Milliyetçi Cephe ya da Milli Cephe Partisi yani iki seçimdir neredeyse başkanlığı zorluyor.
Evet.
Yani %42 aldı bu son ikinci turda geçtiğimiz pazar günü. Macron'un aslında politikalarına çok taraftar olmayan, onu sert isimle eleştiren kesimler de aman
yanlışlıkla Marine Le Pen iktidara gelirse Fransa'nın hali ne olur düşüncesiyle
Macron'u verdiler.
O sayede evet. Macron kazandı yani. Evet, şimdi bu Macron'un kazancı değil tabii. Şu bakımdan. Demek ki Fransa'da ciddi bir ırkçılık karşıtı kesim var. Evet. Ki bu aslında umut veriyor. Fakat aynı zamanda da böyle işte Fransız devriminin işte geleneğinden beslenen bir siyasi kültüre sahip olan Fransa'da %40'lık bir ırkçı kesiminde varlığı neredeyse yarıya yakın. O da endişe
uyandı.
O bakımdan evet. Fransa'yı konuşmakta haklıyız. Ve Fransa'yı bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Avrupa'da var olan bu neoliberal çağda gittikçe artan kendini hissettiren işte yabancı düşmanı, ırkçı, İslam düşmanı falan artık adını ne koyarsanız insanlık dışı ideolojinin, yaklaşımın, paradigmanın işte bu Fransa'daki gelişmeden de bir çeşit beslendiğini unutmamak lazım. Yani %42 aslında ırkçılar için daha evvel hayal edemeyecekleri kadar önemli bir başarıdır.
Tabii.
Avrupa ırkçılığı açısından söylüyorum. Şimdi bunun tabii bir takım başka yerlerde de sonuçları oluyor. Yani Almanya'da oluyor. Almanya'da zaten evvelki seçimlerden dolayı oldu ve işte Almanya için alternatif partisi böyle işte 100'e yakın milletvekiliyle federal parlamentoya girmedi yani. Ona bakıyorsun. Ondan sonra İtalya'da ceza işte bu ciddi sonuçlar yarattı. Ve hiç beklenmedik şekilde işte sosyal demokrattır falan diye düşünülen kuzey ülkelerinde de ciddi ırkçı tavırlar, politikalar ve uygulamalar ortaya çıktı. Kuzey ülkeleri derken İskandinav ülkelerinden söz ediyorum yani. Yani işte geçen hafta konuştuk değil mi? İsveç'te bilmem polisin denetimi, gözetiminde ve müsaadesiyle Kur'an-ı Kerimlerin yapılması olayı falan gibi böyle kabul edilmesi mümkün olmayan bir takım böyle gösteriler falan yaşanıyor. Bu mesela daha biraz eskiye gideceğim. Andreas Breivik'in mesela böyle 70'e yakın çocuğu öldürdüğü bir cinayet meselesi var biliyorsunuz şeyde Norveç'te vaktiyle. Çok da eski değil. Şimdi böyle ona güzel güzel bakıyorlar hapishanede ve bir müddet sonra belki de çünkü müebbet hapis 20 seneymiş yatma müddeti. 20 seneyi doldurur doldurmaz. İşte kravat taktı, efendi durdu falan deyip.
İyi halden dışarı çıkacak.
Hapishaneden salıverildi. Evet, evet, şaşırmamak evet, lazım. Evet. Yani bir kararlı mücadele iradesinin olmadığı kanaatindeyim. Ve bu kararlı mücadele iradesi olmadığı için özellikle merkez siyasette işte bu ırkçılar ne bileyim yani böyle marjinal bir takım hareketlerde cesaret alıyorlar. Aldıkları cesareti sadece oradan almıyorlar tabii. Halk da biraz bu, böyle bunlara ne bileyim prim veriyor. Yani aslında vermese ki bu da bir iletişim meselesidir. Bir siyasi kültür meselesidir. Siyasi iletişim meselesidir. Bu konularda eksik var Avrupa'nın ve dolayısıyla başarısı yavratmaya devam ediyor yani.
Evet, şu anda Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın tepkileri ne oldu bu seçim sonucuna?
Şimdi bu ilginç bakın şimdi Avrupa'daki Türklere baktığımız vakit mesela Almanya'yı tabii çok daha yakından izliyoruz. En kalabalık Türk nüfusun olduğu yer. Fransa'da da neresinden baksanız bir 700 bin kişi var. Fakat Fransa'daki Türkler daha ziyade Kuzey Afrikalı göçmenlerin gölgesinde kalmıştır. Yani Fransa deyince Fransızlar açısından göç meselesi deyince onlar akıllarına geliyor. Ya da yabancılar meselesi dendiği zaman. Bizim vatandaşlarımız orada nispeten aslında gölgede kalmaları da bir bakıma avantaj olmuştur. Yani hedefe konmuyorlar.
Evet,
biliyor musunuz?
Evet,
yani
evet,
şeyde Almanya'da hedefler var. Çünkü en kalabalık onlar ve görülüyorlar.
Evet,
yani
dikkat çekiyorlar.
Bilgileri var. Sokakta gören baktığınız vakit Türkiye rastlıyorsunuz. Her yerde Türkiye rastlıyorsunuz. Bu aslında şimşekleri üzerine çekti. Yani şu kadar kalabalık bir toplum olduğu için öyle. Şimdi Fransa'daki vatandaşlarımızın bu gelişmelerden çok doğrudan etkilenmediği kanaati var bende. Hı hı. Belki de yanılıyorum bilemiyorum ama yani belli yerlerde yoğunlaşmışlardır. Mesela Alsas bölgesinde varlar. Kuzey Fransa'da varlar. Sanayinin olduğu yerde. Sanayi biraz geriledi falan. Ondan sonra işte Paris'te varlar. 10. bölgede. Fakat genel olarak yani o Almanya'daki rahatsızlığın tam olarak onlara yansıdığı kanaatinde değilim. Bu tabii bizi sevindirici. Tabii buna belki Fransa'daki vatandaşlarımız itiraz da edebilirler. Ettikleri takdirde de bize radyoyla temasa geçsinler, gördüklerini bildirsinler de.
Tabii tabii değerli hocam, ama şöyle düşünüyor olabilirler. Hani Le Pen'in yerine en azından Macron oldu diye düşünüyor olabilirler, değil mi?
Şimdi evet, yani Venişer demiştik biliyorsunuz.
Evet.
Macron tabii bir Le Pen değil, yani onu o şekilde değerlendirmek lazım, ama genel olarak Avrupa yani tamamen ırkçı da değil belki, ama biraz Avrupalı kibiri Macron'da çok belirgindir. Yani o böyle bir oryantalist bakışla aslında ötekileştiriyor bütün kendisinden başka olanları, özellikle de tabii Müslümanları falan.
Bu da bir ırkçılık yani, aslında bir çeşit hocam.
Bunların arasında da bizim malum yerimiz.
Evet, evet.
Dolayısıyla bir de şu şey var, yani yakında böyle bir çalışma yaptım, yayınlandı. Şimdi bu iki ülke mesela, kabul eden ülkeyle işte vatandaşların menşe ülkesi arasındaki devletler arasında özellikle ve var olan bir takım çekişmeler, çatışmalar çok olumsuz yönde yansıyor göçmen kökenlilere. Yani yaşadıkları ülke de kendilerine işte devamlı eleştirilen bir ülkenin vatandaşı gözüyle, yahut da ona o ülkeye olan bağlılıkları nedeniyle de eleştirildikleri bir ortamda o çok kendilerini mutlu hissetmeleri mümkün değil. Hatta işte böyle ne oldu tam olarak anlaşılamakla birlikte hala kullanılan entegrasyonun bu şekilde aslında dumura uğradığı falan da söylenebilir falan. Yani aslında öyle bir şey de yok. Bu entegrasyon konusunu biliyorsunuz daha evvelce de ele aldık.
Çok konuştuk. Evet evet hocam.
Sondaki görüşlerim belli. Ben
evet,
inanmıyorum.
Evet evet. Entegrasyon değil, o asimilasyona doğru gidiyor
yani,
ama.
İşte. Evet, yani o biraz da bir dayatma var falan
evet,
filan.
Evet.
Şimdi bu şekilde olduğu takdirde böyle bir işte aleyhte yönetim, aleyhte derken yani işte mesela Macron üzerinde alalım, zaman zaman böyle açıklamalar yapıyor Türkiye ile ilgili olarak falan filan. Bunu Alman hükümeti de yapıyor, Alman politikacılar da yapıyor ve bizim vatandaşlarımız bundan alınıyorlar yani. Bunu hiç düşünmüyorlar. Niçin? Acaba alınırlar mı diye düşünmüyorlar.
Peki pek umursamadan yani, değil mi? Evet değerli hocam. Pek umursamadan yapıyorlar yani.
Bir umursamazlık var. Bir böyle kale almama var falan. İşte diyorum ya, o biraz Avrupalı kibiri de değil mi o yani?
Evet,
o kibirle.
Evet.
Bir üstenci bakışla işte istediklerini söylüyorlar falan. Halbuki onu söyleme yetkisini nereden buluyorlar yani? O şeyi kendilerinde öyle bir şey mi var yani, nedir, kendilerinin için üstün görüyorlar falan diye düşünüyorsunuz. Yani siyaseti eleştirmek başka, ama üstenci bakış tabii tamamen başka. Şimdi geçenlerde Macron bu Ukrayna-Rusya çatışmasında eğer biz masada olmazsak ya masayı Türkiye'ye, bilmem Çin'e, Hindistan'a falan bırakmak zorunda kalacağız ve bu da çok kötü bir şey falan diyor. Halbuki Türkiye'nin bu Ukrayna-Rusya arasını bulmak için
neler yaptığını
ortada. Bu şimdi nasıl açıklanabilecek bir şey ki? Yani son derece bence banal bir yaklaşım. İşte dediğim gibi o kibir maalesef çok hakim yani, evet. Ve siyaset kültürüne de aynı şekilde yansıyor. Sadece emosyonel, sadece duygusal bir şey değil.
Evet değerli hocam. Burada son dakikamıza girdik. Hocam evet. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. O zaman bu vesileyle cümlemin başında söylediğimi tekrar edeyim. Yurt dışında özellikle Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyelim. O bundan sonraki o üstenci bakışı inşallah evet, hissetmeyecekleri güzel bir 5 yıl geçirsinler.
İnşallah.
Huzurla inşallah, dolu bir 5 yıl geçirsinler.
Yani arkalarında diyeyim, Türkiye var. Onun
evet, evet her yani, zaman, her yani, zaman, her zaman hocam. Evet, çok çok evet, teşekkür ediyoruz size
ben
de.
Ben teşekkür ederim. Bu arada Kadir gecenizde mübarek olsun.
Sağ olun hocam. Sizin de, biz de bu vesileyle
saygılar
çok teşekkür ederiz hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Görüşmek üzere. iyi günler dilerim.
Biz de bu vesileyle tüm sevgili dinleyicilerimizin Kadir Geceleri mübarek olsun diyelim ve programımızın son dakikasına, son saniyelerine geldiğimizde hatırlatmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Can Ünver hocamız telefon hattımızdaydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan'da buluşmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Thank you.